Osmanlı Devleti ve Çin 0,0 şark meselesi, doğu sorunu. Bu deyim ilk kez Viyana Kongresi'nde 1815 Çar 1. Alexander tarafından Osmanlı topraklarında yaşayan Rumlar için kullanıldı. Esas anlamının Osmanlı Devleti'nin 1838 Balta Limanı Gümrük ve Ticaret Antlaşması ile iktisadi ve 1839'da Mehmet Paşa karşısında alınan yenilgi ile de askeri iflas üzerine bir çeşit gölge devlet durumuna düşmesi ile kazandı. Avrupa'nın herhangi bir büyük devleti istediği zaman Osmanlı topraklarını istila edip sömürge haline getirebilecek güce sahipti. Eğer Osmanlı Devleti dünyanın başka bir köşesinde bulunsaydı bunun kısa zamanda gerçekleşmesi beklenebilirdi. Ne var ki Osmanlı Devleti Avrupa'nın içinde ve dışında öyle hassas bir konuma yani jeopolitiğe sahipti ki hiçbir büyük devlet tek başına Türk ve Mısır'ın önünden bu topraktan atıp bölgenin tek hakimi olmaya cesaret edemiyordu. Batılı devletler için Osmanlı topraklarını herkesi tatmin edebilecek bir şekilde paylaşım da mümkün görünmüyordu. Öte yandan Osmanlı Devleti durduğu yerde milliyetçilik hareketinden dolayı bir parçalanma sürecini yaşamaktaydı. Bu süreç bile Avrupa devletlerini birbirine düşürmeye yetiyordu. Batılı devletler Doğu ya da Türkiye sorununa iki açıdan bakıyorlardı. Bu bakış açıkından birisini açıkça ifade etmelerine karşın ikincisini hiç gündeme getirmemeye gayret diyorlardı. Doğu sorununun açıkça ifade edilen yanı aslında Rusların Osmanlı toprağı idarına doğru yayılma tehlikesiydi. Sorunun gündeme getirilmeyen ya da Rus tehlikesi gibi açıklıkla ifade edilmeyen yanı Batı devletlerinin hepsinin Osmanlı devletinin yıkılacağına kesinlikle inanmış olmalarıdır. Ancak çok geniş bir alana yayılmış olan bu devlet istenmeyen bir zamanda yıkılırsa, aralarında büyük çekişmeler, hatta savaşların çıkacağına inanıldığından, Osmanlı Devleti'nin yönetimi altındaki yerlerin bütünlüğünün Avrupa devletlerinin barışı için bir süre daha korunması lazımdı. Tanzimat döneminde Osmanlı Devleti'nin en ateşli savunucusu hiç şüphesiz sırada Fort Canning idi. Fakat Canning, aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin Müslüman devlet oluşundan dolayı tepki duyuyordu. Bu yüzden İngiltere, Halife Sultan'dan Müslüman İran dinden çıkmakta ve Hristiyanlığı kabul etmekte serbest olduklarını ilan edici bir imame benlamasını istedi. Ancak İngiltere'nin bu isteğine 1854'te cevap veren Ali Paşa, padişah böyle bir teklife boyun eğecek olursa milletin ruhani başkanı olmaktan çıkar ve hükümdarlığı da uzun sürmez. Size ancak diplomatik yolla Müslümanlıktan çıkanlara karşı idam cezası verilmeyeceğini vaat edebiliriz. Bunu bir hukuk, yazılı kural şekline dökersek halkı yaklanmaya sevk eder ve ulema arasında zapt edemeyeceğimiz bir patlamaya sebebiyet veririz dedi. Bu durumda Hristiyan devletlerine düşen iki şey vardır. Bunlardan birincisi, Osmanlı Hristiyan haklarının eşitliğini sağlayarak onların batıdaki medeni Hristiyanlara benimsetilmesini temin etmek. Bu yol, bir çeşit barışçı metot ile Osmanlı Devleti'nin içine sızmak. İkinci yol, Çar'ı. Petro'nun bıraktığı ve Petersburg arşivinde saklı vasiyetnamesinde İstanbul ve Hindistan'ı olabildiğince yaklaşım buralarda hüküm süren kişi dünyanın gerçek hükümdan olacaktır. Suriye üzerinde eski doğu ticaretini yeniden kurun ve dünyanın ambarı olan Hindistan'ı kadar ilerleyin. Avusturya sarayını çıkar sağlayarak onu Tandor'un Avrupa'dan kovulması işine çekin. İster Avrupa'nın eski devletleriyle savaşa tutulmasına meydan olarak, ister fetihten, ona da sonradan geri alınacak bir pay vererek olsun. İstanbul'un fethi sırasında Avusturya'nın kıskanç 4 ms etkisiz kılın. Türkiye'de yayılmış durum siyah durumlar, kendi provenizde bizi yaştırmaya büyük çaba gösterin. Onların ımsızlık izin, onların desteği olun ve bir çeşit egemenlik yahut henüz bir üstünlükle peşinen bir evrensel hikmiyet kurun. Düşmanlarınızın evine bir o kadar dostunuz olacaktır. Şeklinde ifade silmiştir. Bu ifadeleri, linde anlaşılacağı üzere, şark meselesinin diğer iki önemli noktası da Türklerin Hristiyanlığı kazanılması, eğer bu başarılamazsa Türklerin Anadolu'dan kovu eğmezdi.